KPSS kamu personeli seçme sınavlarına hazırlık, genel yetenek, genel kültür. 13. kaset, 1. yüz, sayfa 785. Ankara Savaşı'nın sonucunda Timur, Anadolu Beyliklerinin topraklarını tekrar eski sahiplerine geri vermiştir. Böylece Yıldırım Beyazıt'ın Anadolu'da kurduğu Türk siyasal birliği bozulmuştur. Timur bu davranışıyla Anadolu'da güçlü bir devletin bulunmasını engellemeyi amaçlamıştır. Osmanlı Devleti'nin batı yönündeki ilerleyişi bir süre durmuştur. Dolayısıyla Bizans İmparatorluğu'nun yıkılması gecikmiş ve Balkanlar'da Osmanlı hakimiyeti sarsılmıştır. Yıldırım Beyazıt'ın oğulları arasında taht kavgaları başlamıştır. Osmanlı tarihinde Fetret Devri olarak bilinen ve 11 yıl süren bu dönemde Osmanlı Devleti dağılmakla karşı karşıya kalmıştır. Fetret Devri 1402-1413. Osmanlı tarihinde Ankara Savaşı'ndan sonra padişahsız geçen 11 yıla 1402-1413 Fetret Devri denilmiştir. Yıldırım Beyazıt vefat ettiğinde Süleyman, İsa, Mehmet, Musa, Mustafa ve Kasım adında 6 oğlu bulunuyordu. Mustafa Çelebi Timur tarafından Semerkant'a götürüldüğünden ve Şehzade Kasım yaşı küçük olduğundan taht kavgalarının dışında kalmışlardır. Ankara Savaşı'ndan sonra Süleyman Çelebi Edirne'de, İsa Çelebi Balıkesir'de, Musa Çelebi Bursa'da, Mehmet Çelebi Amasya'da bağımsızlıklarını ilan ettiler. Kardeşler arasındaki mücadeleyi Mehmet Çelebi kazanmış ve devleti yeniden toparlamıştır. Osmanlı Devleti'nde Ankara Savaşı'nı kaybettikten sonra taht kavgalarının çıkması ve devletin dağılma tehlikesi geçirmesi, Balkanlarda Osmanlı egemenliğinin sarsılmasına neden olmuştur. Ancak Osmanlı Devleti Balkanlardaki bütün topraklarını kaybetmemiştir. Osmanlı Devleti'nin taht kavgalarına ve zayıflamasına rağmen Balkanlarda tutunabilmesinde tımar sisteminin ve planlı bir şekilde iskan politikası uygulaması, Timur'un Osmanlı ordusunu tamamen imha edememesi, Osmanlıların Balkanlarda takip ettiği hoşgörülü ve adaletli politikanın Balkan halkını memnun etmesi, İngiltere ile Fransa arasında 100 yıl savaşlarının devam etmesi ve Bizans'ın iç karışıklıklar içinde olması gibi nedenler etkili olmuştur. İstanbul'un fethi 1453. İstanbul'un fethedilmesinde Bizans'ın Osmanlı toprak bütünlüğünü bozması, Bizans İmparatorluğu'nun Anadolu beyliklerini kışkırtması ve Osmanlı yönetimine karşı ayaklanan şehzadeleri desteklemesi, Bizans'ın Hristiyan dünyasını kışkırtarak Haçlı seferlerine neden olması, İstanbul'un kara ve deniz ticareti bakımından önemli bir coğrafi konuma sahip olması, Hz. Muhammed'in Müslüman komutanları İstanbul'un fethi için teşvik etmesi gibi nedenler etkili olmuştur. İstanbul'un fethinin Türk ve dünya tarihi bakımından önemli sonuçları. Osmanlı Devleti'nin Asya ile Avrupa toprakları birleşmiş, böylece toprak bütünlüğü sağlanmıştır. Karadeniz ile Akdeniz arasındaki su yolları Osmanlı Devleti'nin eline geçmiştir. Boğazların savunulması kolaylaşmış ve Osmanlı Devleti tabi başkentine kavuşmuştur. Osmanlı Devleti merkeziyetçi mutlak bir imparatorluk haline gelmiş ve devlet yükselme devrine girmiştir. İstanbul'un fethinden sonra Türklerin Avrupa'daki ilerleyişi hızlanmıştır. Karadeniz, Akdeniz ve Ege ticaretinin Türklerin eline geçmesi Avrupa devletlerini coğrafi keşiflere yöneltmiştir. Bizans İmparatorluğu yıkılmış, ticari çıkarları elden giden Venediklilerle Osmanlıların arası bozulmuştur. İstanbul'un fethi surların yıkılabileceğini göstermiş. Bu durum Avrupa'da feodalitenin yıkılmasına ve merkeziyetçi devletlerin kurulmasına ortam hazırlamıştır. İstanbul'un fethi Orta Çağ'ın sonu, Yeni Çağ'ın başlangıcı kabul edilmiştir. İstanbul'dan İtalya'ya giden Bizanslı bilginler burada Rönesans hareketlerinin başlamasına katkıda bulunmuştur. Türkler İstanbul'u fethettikten sonra halka din ve vicdan hürriyeti tanımışlar ve Ortodoks Kilisesini koruma altına almışlardır. Böylece Hristiyan dünyasının birleşmesinin engellenmesi, Katolik Kilisesine karşı güç oluşturulması ve halka hoşgörülü davranıldığının kanıtlanması amaçlanmıştır. Balkanlarda fetihlerin devam etmesi. Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlar üzerinde yürümesine, Balkan devletlerinin her fırsatta tek tek veya birleşerek saldırıya geçmeleri, Balkan uluslarının İstanbul'un fethinden sonra Türklerin Avrupa içlerine ilerlemelerini engellemek amacıyla Haçlı ordusu kurmaya çalışmaları ve Fatih'in bu birleşmeyi engellemek istemesi, Türklerin Avrupa'da genişlemek ve önceden fethedilen yerlerde hakimiyetlerini pekiştirmek istemeleri gibi nedenler etkili olmuştur. Fatih Sultan Mehmet Balkanları kesin olarak hakimiyeti altına alabilmek amacıyla Sırbistan, Arnavutluk, Bosna, Hersek, Eflak ve Bodrum üzerine arka arkaya seferler düzenlemiştir. Fatih döneminde Balkanlara düzenlenen seferler sonucunda Belgrad dışında bütün Sırbistan ve Arnavutluğun tamamı Osmanlı İmparatorluğu'na katılmıştır. Eflak, yıllık vergi ödeyen, Osmanlı egemenliğini kabul eden özerk bir devlet olarak varlığını sürdürmüştür. 1462 1476 yılında Boğdan'da Eflak Prensliği gibi Osmanlı egemenliğini kabul etmiştir. Venedik'in karadan kuşatılması amacıyla ve Bosna Krallığı'nın Avrupa'da hazırlanan Haçlı seferlerine katılarak Osmanlılara zarar vermesinden dolayı Fatih sefere çıkarak Bosna'yı kendisine bağlamıştır. 1463 Osmanlı-Venedik Savaşları 1463-1479 Osmanlı-Venedik ilişkilerinin bozulmasında Fatih'in Balkanlar ve Adalar Denizi'nde yürüttüğü fetih hareketlerinin Venediklileri rahatsız etmesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun doğu ticaret yollarına hakim olmasından sonra Venedikliler ve Cenevizlilerin ticari çıkarlarını önemli ölçüde kaybetmeleri, Osmanlı İmparatorluğu'nun kıyılarında ve hakimiyet alanlarının yakınlarında güçlü denizci devletlerin etkili olmasını istememesi gibi nedenler etkili olmuştur. Venedik, İstanbul'un fethi üzerine korkuya kapılmış, Osmanlılara karşı Macaristan ve Arnavutluk'la ittifak kurmuştur. Venedikliler bu davranışıyla hem Avrupa devletlerinin desteğini sağlamayı hem de Osmanlı-Venedik Savaşı'nı Haçlı Seferi'ne dönüştürmeyi amaçlamıştır. 1479'da Osmanlı İmparatorluğu ile Venedikler arasında İstanbul Anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmaya göre Venedikliler işgal ettikleri yerleri boşaltmayı, Osmanlı İmparatorluğu'na savaş tazminatı ve vergi ödemeyi kabul etmişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu Hristiyan Birliği'ni parçalamak ve doğrudan gelen ticaret mallarını Venedikliler aracılığıyla Avrupa'ya pazarlamak amacıyla Venediklilere kapitülasyonlar vermiştir. Kırım'ın Osmanlı İmparatorluğu'na bağlanması. Fatih Sultan Mehmet'in Kırım üzerine sefer düzenlemesinde Cenevizlileri Kuzey Karadeniz'deki kolonilerden Kefe, Menkük, Azak çıkararak Karadeniz ve İpek Yolu ticaretine tamamen egemen olmak istemesi, Cenevizlilere karşı yardım isteyen Kırımlılar arasında iç karışıklıkların artması gibi nedenler etkili olmuştur. 1475'te Kırım'a düzenlenen sefer sonucunda Cenevizlilerden Kefe, Menkup ve Azak gibi şehirler alınmıştır. Böylece Karadeniz'de Cenevizlilerin kolonisi kalmamıştır. Karadeniz Türk Gölü haline gelmiş ve İpek Yolu tamamen Osmanlı Devleti'nin eline geçmiştir. 1478'den itibaren Kırım Hanlığı Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı bir devlet haline gelmiştir. Kırım'ın Osmanlı hakimiyetine girmesiyle devletin sahip olduğu topraklar Lehistan ve Rusya sınırına kadar genişlemiştir. Cem Sultan'ın isyanı. II. Beyazıt Osmanlı tahtına çıktıktan sonra kardeşi Cem Sultan isyan etmiş ve kardeşler arasında taht kavgaları başlamıştır. Yapılan savaşlarda başarılı olamayan Cem Sultan, Balkanlara geçmek isterken Rodos şövalyelerine esir düşmüştür. Papa ve Fransa kralı Cem Sultan'ı Osmanlı İmparatorluğu'na karşı kullanmaya çalışmışlarsa da başarılı olamamışlardır. Bu gelişmelerden sonra Cem Sultan Papa tarafından zehirletilerek öldürülmüştür. Cem Sultan'ın isyan etmesi, Osmanlı Devleti'nin pasif bir politika takip etmesine neden olmuştur. İspanya'da yaşayan Müslümanlara gerekli yardım yapılamamıştır. Çaldıran Savaşı. Yavuz Sultan Selim'in İran seferine çıkmasında Şah İsmail'in Osmanlı Devleti'nin Anadolu'daki topraklarına hakim olmasının engellenmesi, Safefilerin Anadolu'da propaganda yapmasının ve isyanlar çıkarmasının önlenmesi gibi nedenler etkili olmuştur. Taraflar arasında yapılan Çaldıran Savaşı'nı Osmanlı Devleti kazanmıştır. 1514 Bu savaşın sonucunda Doğu ve Güneydoğu Anadolu tamamen Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliği altına girmiştir. Safevilerin Anadolu için oluşturdukları tehdit önlenmiş ve İran'dan geçen ticaret yollarının denetimi Osmanlıların eline geçmiştir. Çaldıran Savaşı'ndan dönen Osmanlı ordusu Maraş, Elbistan ve Malatya çevresine hakim olan Dulkadiroğullarını Turna Dağı Savaşı'nda yenerek bu beyliği topraklarına katmışlardır. 1515 Böylece Anadolu'da kesin olarak Türk siyasal birliği sağlanmıştır. Mısır Seferi. Yavuz döneminde Dulkadiroğullarının Osmanlılara katılması iki devlet arasındaki ilişkileri gerginleştirmiştir. Yavuz Sultan Selim Anadolu'da Türk birliğinden sonra İslam dünyasını da birleştirmeyi amaçlıyordu. Bu nedenle Osmanlı Devleti için tehlikeli gördüğü Memluklara karşı hazırlık yaparak Mısır seferine çıkmıştır. 1516. Mısır seferinin sonucunda Suriye, Filistin ve Mısır'ın tamamı Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyeti altına girmiştir. Kutsal yerler Hicaz, Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştır. Halefelik Osmanlı İmparatorluğu'na geçmiş ve kutsal emanetler İstanbul'a getirilmiştir. Böylece Osmanlı İmparatorluğu teokratik bir karakter kazanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu İslam dünyasının en büyük siyasal gücü haline gelmiş ve Müslüman ulusların koruyuculuğunu üstlenmiştir. Memluklar devleti yıkılmış ve baharat yolları Osmanlıların hakimiyeti altına girmiştir. Ancak Avrupalıların coğrafi keşifleri yapmaları Osmanlıların bu yollardan gerektiği gibi yararlanmasını engellemiştir. Osmanlı-Avusturya ilişkileri. Kanuni döneminde Osmanlı ve Avusturya devletleri arasında yapılan savaşların temelinde Macaristan'a hakim olma isteği yatıyordu. Ölen Macar kralının akrabası olan Avusturya arşidükü Ferdinand, veraset iddiasıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun Macaristan'a tayin ettiği kralı tanımamış ve tahtın kendisine ait olduğunu ileri sürmüştü. Bu nedenle Avusturya arşidükü Ferdinand Macaristan'a girdi. Kanuni hem Avusturyalıları Macaristan'dan çıkarmak hem de Alman İmparatoru Şarke'nin Avrupa'daki üstünlüğünü sona erdirmek amacıyla sefere çıktı. 1529. Bu sefer sonucunda Budin geri alınarak Avusturya kuvvetleri Macaristan'dan çıkarılmıştır. Avusturyalıların elinde bulunan Viyana şehri Osmanlı orduları tarafından kuşatılmış ancak ele geçirilememiştir. Birinci Viyana kuşatmasından sonra İstanbul'a elçi gönderen Ferdinand, Macaristan kralı olarak tanınmasını istedi. İsteği kabul edilmeyince Budin'i tekrar işgal etti. Bu gelişmeler üzerine Kanuni Almanya seferine çıktı. 1532. Kanuni'nin Almanya içlerine kadar ilerlemesinden sonra Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya arasında İstanbul Anlaşması imzalanmıştır. 1533. Bu anlaşmaya göre Ferdinand Macaristan'ın Osmanlı İmparatorluğu'na ait olduğunu kabul etmiştir. Ferdinand elinde bulundurduğu Macaristan toprakları için vergi ödeyecektir. Avusturya Arşidükü protokol bakımından Osmanlı Sadrazamına denk sayılmıştır. Osmanlı-Fransa ilişkileri. Osmanlı-Fransız dostluğu 1. François'nın Almanya'nın esaretinden kurtarılmasıyla başlamıştır. İyi ilişkilerin devamını isteyen Fransa 1535 yılında İstanbul'a elçi gönderdi. İki taraf arasında ticari bir dostluk anlaşması imzalandı. Bu anlaşma iki hükümdar yaşadığı sürece yürürlükte kalacaktı. Eşit haklar üzerine kurulan bu anlaşma ile Osmanlı İmparatorluğu, coğrafi keşiflerin etkisiyle ülkede sönükleşmeye başlayan ticaret faaliyetlerini canlandırmayı, Avrupa devletleri arasına girerek dengeleri kendi lehine çevirmeyi ve Türk dünyasına karşı kurulmaya çalışılan Hristiyan birliğini parçalamayı amaçlamıştır. 1535'te yapılan anlaşma ile Fransızlara ticari, şahsi, adli ve idari alanlarda imtiyazlarla seyahat, ikamet, ibadet ve kazanç elde etme serbestliği verilmiştir. Ticari imtiyazlarla Fransızlara Osmanlı limanlarını kullanma ve düşük vergi ödeme hakkı verilmiştir. Ayrıca diğer Avrupa devletlerinin sadece Fransız bayrağı altında Osmanlılarla ticaret yapabilmesi kararlaştırılmıştır. Adli imtiyazlarla yabancıların işledikleri suçlardan dolayı Osmanlı Devleti tarafından değil, uyruğu olduğu devletin konsoloshanesi tarafından yargılanması kabul edilmiştir. İdari imtiyazlarla yabancılara postane, okul, şirket, otel, vakıf gibi müesseseler kurma ve işletme olanağı sağlanmıştır. Fransa'ya kapitülasyonların verilmesinden sonra Osmanlı ülkesinde ticaret faaliyetleri canlanmıştır. Batı Avrupa'ya hakim olmak ve Osmanlı İmparatorluğu'na üstünlük sağlamak isteyen Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'na karşı Fransa güçlü tutularak Avrupa'da Osmanlı lehine denge kurulmaya çalışılmıştır. Fransa, Türk yakınlaşmasına Fransız halkının tepkisini önlemek için Fransa Kralı 1. François'a Osmanlı ülkesindeki Katoliklerin koruyuculuk hakkı tanınmıştır. Fransızlar Osmanlı ülkesinde diğer uluslardan fazla çıkar elde etmişlerdir. Fransız tüccarlar Osmanlı ülkesinde Osmanlı tüccarları Fransa'da serbestçe ticaret yapma olanağı elde etmiştir. Böylece Osmanlı-Fransız ticareti artmıştır. Fransızlar Osmanlılarla yakınlaşmadan dolayı elde ettikleri çıkarlardan vazgeçemedikleri için kendilerini Türk dostu olarak göstermişlerdir. Fakat zaman zaman Osmanlı Devleti'ne karşı Avrupa devletleriyle anlaşarak ikili politika izlemişlerdir. Her şeye rağmen Osmanlı-Fransız ilişkilerinde önemli sorunlar çıkmamıştır. Bunu da Osmanlı Devleti sürekli tavizler vererek sağlamıştır. Uyarı: 1535 yılında imzalanan dostluk ve ticaret anlaşması, din ayrılıklarının devletin çıkarları söz konusu olduğunda ne kadar önemsiz olduğunu ortaya çıkarmıştır. Kanuni döneminde süresi iki hükümdarın hayatıyla sınırlandırılan kapitülasyonlar eşit koşullara dayanıyordu. Osmanlı İmparatorluğu başlangıçta kapitülasyonlardan karlı çıkmıştır. Ancak Kanuni'den sonra gelen padişahlar kapitülasyonları tek taraflı olarak verdikleri gibi süresiz olarak uzatmışlar ve diğer Avrupa ülkelerine de benzer imtiyazlar vererek kapitülasyonları yaygınlaştırmışlardır. 17. yüzyılda sömürgecilik faaliyetleriyle zenginleşen Avrupa ülkeleri 18. yüzyılda sanayi inkılabını gerçekleştirdiler. Avrupa devletlerinin siyasal ve ekonomik yönden güçlenmesinin tersine Osmanlı İmparatorluğu siyasal ve ekonomik yönden zayıflamıştır. Bu durum Osmanlı ülkesinin Avrupa'nın sömürgesi haline gelmesine neden olmuştur. 1740 yılında Fransızlara verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiştir. Kapitülasyonlar 19. yüzyıldan itibaren himaye sistemi adı altında Avrupalı devletlerin Osmanlı gayrimüslimlerini devlete karşı isyana kışkırtmaları ile Osmanlı iç işlerine müdahalelerinin kılıfı olmuştur. Kapitülasyonlar Lozan Anlaşması ile kaldırılmıştır. 1923. Avrupalı devletlerin siyasal ilişkilerinde Osmanlı İmparatorluğu'nun rolü. Türklerin Rumeli'ye geçmeleri, Avrupa devletleri arasındaki siyasal ilişkilerin değişmesinde başlangıç olmuştur. 1353. Bu tarihe kadar sürekli birbirleriyle savaşan Avrupalı devletler, bundan sonra Türklere karşı birleşme ihtiyacı duydular. Haçlı seferlerinin başarısızlıkla sonuçlanması ve ekonomik çıkarların tehlikeye düşmesi, Batı Avrupa devletlerinin politikalarını değiştirmesine neden olmuştur. Örneğin Fatih döneminde elde ettikleri ekonomik çıkarlar nedeniyle ilk defa Venedikliler açıkça olmasa da Haçlı İttifakı'ndan kaçınmışlardır. Aynı durum Kanuni döneminde Fransızlarda da görülmüştür. Osmanlı İmparatorluğu dış politikasını bütünlüğünü ve düzenini bozabilecek faaliyetleri engelleme esası üzerine kurulmuştur. Bu nedenle Avrupalı devletler arasında birliğin kurulmasını engellemeye önem vermiştir. Ayrıca ülkenin doğu sınırlarında sorun olduğunda, batılı devletlerle batı sınırlarında sorunlar yaşandığında doğudaki devletlerle barış yapma politikasını takip etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu askeri, ticari ve diplomatik yollarla Avrupa devletleri arasındaki ilişkileri etkilemiştir. Örneğin Fatih döneminde Venediklilere, Kanuni döneminde Fransızlara kapitülasyonlar verilerek Haçlı İttifakı'ndan koparılmaya çalışılmıştır. Akdeniz'de üstünlük sağlanması. II. Beyazıt ve Yavuz Selim dönemlerinde Avrupa donanmalarıyla başa baş mücadele eden Osmanlı donanması, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Avrupalılara karşı üstünlük sağlamıştır. 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu Akdeniz'e tamamen hakim olmak için çaba göstermiştir. Çünkü Doğu Akdeniz'deki önemli adaların bir kısmı hala Venedik ve Cenevizlilerin elinde bulunuyordu. Bu nedenle Osmanlı İmparatorluğu Doğu Akdeniz'deki ticaret yollarının güvenliğini sağlamak, sahillerini saldırılara ve yağmalara karşı korumak, Haçlıların deniz saldırılarına engel olmak, Avrupalı devletlerin donanmalarının yolcu ve ticaret gemilerine saldırılarını önlemek gibi amaçlarla Akdeniz'de üstünlük kurma faaliyetlerine önem vermiştir. Preveze Deniz Zaferi. Barbaros Kaptanı deryalığa getirildikten sonra Ege Denizi'nde Venediklilerin hakimiyeti altındaki adaları ele geçirdi. Adriyatik Denizi'ndeki bazı adaları alan Barbaros, Korfu Adası'nı kuşatarak Akdeniz'de Türk üstünlüğünü sağladı. Bu gelişme üzerine Şarken ve Papa'nın gayretleriyle bir Haçlı donanması kuruldu. Andrea Doria komutasındaki Haçlı donanmasının amacı Türklerin Akdeniz'deki üstünlüğüne son vermekti. Osmanlı donanması ile Haçlı donanması Preveze Körfezi'nde karşılaştılar. Yapılan deniz savaşını Osmanlı donanması kazandı. 1538. Preveze Deniz Savaşı'nın sonucunda Akdeniz egemenliği bütünüyle Osmanlıların eline geçmiş ve Akdeniz Türk Gölü haline gelmiştir. Kıbrıs'ın fethi. Kıbrıs, Osmanlı kıyılarına çok yakın, jeopolitik önemi fazla bir adaydı. II. Selim döneminde Osmanlı İmparatorluğu, Akdeniz ticaretinin ve Anadolu sahillerinin güvenliğini sağlamak, Kıbrıs'ta üstlenen Hristiyan şövalyelerin ticaret gemilerine saldırılarını engelleyerek Akdeniz hakimiyetini pekiştirmek, Venediklileri Kıbrıs adası için ödedikleri vergileri kestiklerinden dolayı cezalandırmak gibi amaçlarla adanın alınmasına karar verdi. Sadrazam Sokulu Mehmet Paşa yeni bir Haçlı seferinden çekindiği için Kıbrıs kuşatmasına karşı çıkmışsa da Padişah 2. Selim adanın fethini emretmiş ve Lala Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı donanması Kıbrıs'ı fethetmiştir. 1571. Kıbrıs'ın fethinden sonra Venedikliler Doğu Akdeniz'den çıkarılmış ve burası tamamen Osmanlı hakimiyeti altına girmiştir. Anadolu sahilleriyle Mısır ve Suriye deniz yollarının güvenliği sağlanmıştır. Konya ve çevresindeki illerden Türk aileler Kıbrıs'a yerleştirilmiştir. Kıbrıs'ın fethi Avrupalıları harekete geçirmiş, Papa'nın kışkırtmaları sonucunda İspanya, Malta, Venedik, Ceneviz ve diğer İtalyan devletleri birleşerek bir Haçlı donanması kurulmuştur. Haçlı donanması İnebahtı Körfezi'nde Osmanlı donanmasını yakmıştır. 1571. Osmanlı donanmasının İnebahtı'da yanması Akdeniz'de Osmanlı hakimiyetinin sarsılmasına neden olmuştur. 1572 yılında yeni donanmanın Akdeniz'e açılması üzerine Venedikliler Osmanlı İmparatorluğu'ndan barış istemişler ve Kıbrıs'ın Osmanlılara ait olduğunu kabullenmişlerdir. Hint Okyanusu'nda üstünlük sağlama mücadeleleri. Hindistan'daki Müslüman devletlerin yardım istemesi üzerine Kanuni döneminde Hint deniz ticaret yolunu açmak ve denetimi ele geçirmek, Portekizlileri Hint Okyanusu'ndan atmak, Müslüman devletleri ve tüccarlara yardım etmek gibi amaçlarla Hindistan'a 4 defa deniz seferi yapılmıştır. Seferler genellikle Osmanlıların başarısızlıklarıyla sonuçlanmıştır. Hint deniz seferlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasında Portekizlilerin Hindistan bölgesinin ekonomik değerini kavramaları ve savaşlara iyi hazırlanmaları, Hindistan'daki Müslüman devletlerin Osmanlı İmparatorluğu'na gerekli yardımı yapmamaları ve Portekizlilerle anlaşmaları, Osmanlı gemilerinin okyanus koşullarına uygun olmaması gibi nedenler etkili olmuştur. Hint deniz seferlerinin sonucunda Yemen, Eritre, Sudan sahilleri ve Habeşistan'ın bir bölümü Osmanlı hakimiyeti altına girmiştir. Kızıldeniz ve Basra Körfezi Osmanlıların denetimi altına alınmış, Arabistan Yarımadası tamamen Osmanlı egemenliğine girmiştir. Portekiz'in Hindistan'daki faaliyetleri engellenememiştir. Sokulu'nun kanal projeleri, Don-Volga kanalını açma girişimi. 16. yüzyılın sonlarında Rusların Orta Asya ile Osmanlı ticaretini kendi kontrolleri altına almaları, Rusların Türk ticaret kervanlarına ve haç kafilelerine saldırmaları, Orta Asya'daki Türklerin Ruslara karşı Osmanlı İmparatorluğu'ndan yardım istemeleri Don-Volga kanal projesini gündeme getirmiştir. Osmanlı İmparatorluğu Don-Volga kanalını açmakla Rusların güneye yayılmasını, güçlenmesini ve Türk hanlıklarına verdiği zararın önlenmesini, Karadeniz'den çıkarılacak donanmayı Hazar Denizi'ne geçirerek İran'ı kıskaç altında tutmayı, İpek yolunun canlanmasını sağlamayı, Orta Asya'daki Türklerle iyi ilişkiler kurmayı ve gerektiğinde yardım yapmayı, Kafkasya'nın bütününe hakim olmayı amaçlamıştır. 1569 yılında kanal açma çalışmaları başlamıştır. Ancak Kırım Hanı'nın projeye soğuk bakması, kanalın açılmasıyla görevlendirilen Kasım Bey'in yetersiz kalması ve kış mevsiminin gelmesi gibi nedenlerden dolayı Don ile Volga nehirleri arasında kanal açılamamıştır. Süveyş Kanalı Projesi. Osmanlı Devleti Süveyş Kanalı Projesi ile Hindistan kıyılarını Portekizlilerin baskısından kurtarmayı, Akdeniz ticaretini canlandırmayı, Güney Asya'daki Müslümanları Avrupalılara karşı korumayı amaçlamıştır. Ancak bu proje gerçekleşememiştir. 14, 15 ve 16. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu Test 1. 1. 14. yüzyılın başlarında aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Anadolu'ya genişlemesini kolaylaştırmıştır? A. Haçlı seferlerinin başlaması. B. Moğolların Batı Anadolu'ya kadar ilerlemesi. C. Balkanlarda siyasi birliğin olmaması. D. Bizans'ın içte ve dışta birçok sorunla uğraşması. E. İstanbul'un kuşatılması. 2. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıların Rumeli'deki iskan siyasetinin amaçları dışında kalır? A. Çıkabilecek isyanları engelleme. B. Fethedilen yerleri Osmanlı Devleti'ne bağlama. C. Balkan topraklarını sömürge haline getirme. D. Konar göçerleri tam yerleşik hayata geçirme. E. Bölgenin Türkleşmesini ve savunulmasını kolaylaştırma. 3. Osmanlı Devleti'nin Balkan topraklarına kesin olarak yerleşmesi hangi hükümdar döneminde gerçekleşmiştir? A. Orhan Bey. B. 1. Murat. C. 1. Beyazıt. D. 2. Murat. E. 2. Mehmet. 4. 1401 yılında Yıldırım Beyazıt Bizans'la bir anlaşma yaparak barış yolunu tercih etmiş ve kuşatmayı kaldırmıştır. Bu gelişmede aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu ileri sürülebilir? A. Anadolu beyliklerinin Osmanlı Devleti'ne karşı ittifak yapmaları. B. Karamanoğulları'nın Batı Anadolu'da işgallere başlamaları. C. Bizans'ın Abbas halifesinden yardım istemesi. D. Doğu'da Timur tehlikesinin ortaya çıkması. E. İlhanlıların Haçlılardan yardım istemeleri. 5. Fethedilen yerlerin elde tutulması için nüfus üstünlüğüne ihtiyaç vardır. Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki uygulamalarından hangisi buna yöneliktir? A. İstimalet politikasının izlenmesi. B. Fethedilen yerlere Türkmenlerin yerleştirilmesi. C. Devşirme sistemiyle asker ihtiyacının karşılanması. D. Ülkenin hükümdar ve oğullarının ortak malı sayılması. E. Rumeli ve Anadolu beyler beyliklerinin kurulması. 6. Osmanlı Devleti'nde 1. Murat zamanında Yeniçeri Ocağı'nın kurulmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? A. Dirlik sisteminin uygulanması. B. Egemenlik anlayışının değişmesi. C. Yaya ve müsellemlerin yetersiz kalması. D. Denizcilik faaliyetlerinin başlaması. E. Balkanlarda Haçlı İttifakı'nın kurulması. 7. Aşağıdakilerden hangisi Ankara Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir? A. Türklerin Avrupa'da ilerlemesinin bir süre durması. B. İstanbul'un alınmasının gecikmesi. C. Osmanlı Devleti'nin duraklama dönemine girmesi. D. Fetret devrinin başlaması. E. Balkanlarda bazı toprakların kaybedilmesi. 8. 14. yüzyılda Balkanlarda mezhep birliğinin ve siyasi bütünlüğün bulunmaması Osmanlı Devleti'ne öncelikle aşağıdakilerden hangisini sağlamıştır? A. Balkanlarda fetihlerin kolaylaşmasını. B. Balkanların İslamlaşmasını. C. Sömürge faaliyetlerinin hızlanmasını. D. İstanbul'un kuşatılmasını. E. Güçlü bir donanmanın kurulmasını. 9. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan bir süre sonra Anadolu ve Rumeli Beyler Beyliklerini kurmuş ve daha sonra bunları yenileri izlemiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin sonucunda ortaya çıkmıştır? A. Dirlik sisteminin uygulanması. B. Kapıkulu Teşkilatı'nın kurulması. C. Divan Teşkilatı'nın kurulması. D. Egemenlik anlayışının değişmesi. E. Sınırların genişlemesi. 10. Aşağıdaki şehirlerden hangisi Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmamıştır? A. Bursa. B. İznik. C. Edirne. D. Kütahya. E. İstanbul. 11. Osmanlıların Balkanlardan atılamayacağı aşağıdakilerden hangisiyle anlaşılmıştır? A. Sırp Sındığı Savaşı. B. 2. Kosova Savaşı. C. Koyunhisar Savaşı. D. İstanbul'un Fethi. E. Varna Savaşı. 12. Osmanlı Devleti ile Karamanoğlu Beyliği uzun süre mücadele etmiştir. Bu mücadelenin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Karamanoğulları'nın kendilerini Anadolu Selçuklularının varisi saymaları. B. Bizans'ın kışkırtması. C. Timur'un desteklemesi. D. Mezhep mücadelesi. E. Osmanlı Birliği'nin küçük olması. 13. Kuruluş döneminde Osmanlı egemenlik sisteminde değişiklik yapılarak merkezi otorite güçlendirilmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir? A. Divan Teşkilatı'nın kurulması. B. Düzenli orduya geçilmesi. C. Padişahın divana başkanlık yapması. D. Ülkenin hükümdar ve oğullarının ortak malı sayılması. E. Kanunname-i Ali Osman'ın yapılması. 14. Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti fetret devrine girmesine rağmen Balkanlarda önemli sayılabilecek ayaklanmalar görülmemiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumda etkili olmamıştır? A. halka din ve vicdan hürriyeti tanınması, B. Balkanlarda can ve mal güvenliğinin sağlanması, C. Şeyh Bedrettin isyanının çıkması, D. Tımar ve tahrir sisteminin uygulanması, E. Adaletli ve yumuşak bir politika izlenmesi. 15. Osmanlı kuruluş döneminde Karasioğulları, Aydınoğulları ve Menteşeoğullarının Osmanlılara katılması, Gelibolu'da tersane kurulması, Hamitoğulları topraklarının satın alınması. Aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır? A. Osmanlı denizciliğinin gelişmesi, B. Türklerin Rumeli'ye geçmesi, C. Sınırların sahillere ulaşması, D. İlk paranın basılması, E. Osmanlı-Karamanoğlu savaşlarının başlaması. 16. Aşağıdakilerden hangisi Ankara Savaşı'nın sonuçlarından değildir? A. Anadolu'da Türk birliğinin bozulması, B. Osmanlı Devleti'nin dağılma tehlikesi geçirmesi, C. Beyliklerin yeniden kurulması, D. Balkanlardaki ilerleyişin bir süre durması, E. Edirne-Seged'in anlaşmasının yapılması. 17. 15. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Karadeniz ve Akdeniz arasındaki su yollarını ele geçirmesi, Kuzey ve Doğu Avrupa'dan gelen bütün ticaret yollarını denetimine alması, aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir? A. Süveyş kanalının açılması, B. Kırım ve Mısır'ın fethedilmesi, C. Coğrafya keşiflerinin yapılması, D. İstanbul'un fethedilmesi, E. Kapitülasyonların kaldırılması. 18. Fatih'in vefatından sonra Şehzade Cem, II. Beyazıt'a karşı isyan etmiş ve bu isyan sırasında devşirme asıllı devlet adamları, II. Beyazıt'ı, Türk asıllı devlet adamları ise Cem Sultan'ı desteklemişlerdir. Sonuçta II. Beyazıt Osmanlı tahtında kalmıştır. Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisi ileri sürülebilir? A. Cem Sultan'ın Fransa'da zehirlendiği, B. Devşirme asıllı devlet adamlarının devlet üzerindeki etkinliğinin arttığı, C. II. Beyazıt'ın güçlü bir hükümdar olduğu, D. Türk asıllı devlet adamlarının devlet üzerindeki etkisinin arttığı, E. II. Beyazıt döneminin sönük geçtiği. 19. II. Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra 1. Bizans halkının din ve mezhep özgürlüğünün güvence altında olduğunun açıklaması, 2. Ortodoks inanışını koruyucu olduğunu açıklaması, 3. İstanbul'u başkent yapması. Gelişmelerinden hangileri Bizans halkına olumlu bir etki yapmıştır? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 2 ve 3. 20. Fatih döneminde Amasra, Candaroğlu Beyliği, Trabzon Rum İmparatorluğu, Kırım Hanlığı Osmanlı Devleti sınırlarına katılmıştır. Fatih'in yukarıdaki yerleri fethetmesinin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Balkan hakimiyetini güçlendirmek, B. Rusya ile siyasi ilişkiler kurmak, C. Anadolu'daki Bizans kalıntılarını temizlemek, D. Karadeniz ticaret yollarını hakimiyeti altına almak, E. Anadolu'da Türk birliğini sağlamak. 21. Anadolu'da Türk birliğinin kesin olarak sağlanması aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir? A. Memlukların yıkılmasıyla, B. Dulkadiroğulları'nın Osmanlı Devleti'ne katılmasıyla, C. Doğu Anadolu'da hakimiyetin kurulmasıyla, D. Halifeliğin Osmanlı Devleti'ne geçmesiyle, E. Yavuz'un tahta çıkmasıyla. Test 2. 1. Aşağıdakilerden hangisi Mısır seferinin sonuçlarından biri değildir? A. Osmanlıların Kuzey Afrika'da ilk defa toprak kazanması, B. Doğu Anadolu'nun Osmanlılara katılması, C. Osmanlı padişahlarının dinsel ve siyasal güçleri kendilerinde toplaması, D. Mekke ve Medine'nin Osmanlı himayesine girmesi, E. Baharat yolunun tamamen Osmanlı egemenliğine geçmesi. 2. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Kanuni döneminde Avrupa'daki faaliyetlere zemin hazırlamıştır? A. Doğu sınırlarında güvenliğin artması, B. Rusya'nın saldırılarının engellenmesi, C. Haçlı seferlerinin başlaması, D. Almanya'daki reform hareketlerinin başlaması, E. Batı'daki Kutsal İttifak'ın kurulması. 3. 16. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti'nin Fransızlara hukuki ve ticari ayrılıklıklar tanımasının amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Hristiyan birliğini bozma. B. Akdeniz ticaretini geliştirme. C. Fransız limanlarını kullanma. D. Ticaret mallarını Fransa vasıtasıyla Avrupa'ya ulaştırma. E. Fransızları vergiye bağlama. 4. 1. Girit'in Osmanlı Devleti'ne katılması. 2. Akdeniz'in Türk Gölü haline gelmesi. 3. İpek yolunun Osmanlı Devleti'nin denetimine geçmesi. Yukarıdakilerden hangileri Preveze Deniz Savaşı'nın sonuçlarındandır? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 2. E. 2 ve 3. 5. Aşağıdakilerden hangisi Süveyş kanalının açılmak istenmesinin amaçlarından biri değildir? A. Akdeniz ticaretini canlandırma. B. Portekizlilere üstünlük sağlama. C. Bölgedeki Müslüman topluluklar üzerinden Avrupalıların baskılarını kaldırma. D. Baharat yoluna eski önemini kazandırma. E. Yemen'i koruma. 6. 16. yüzyıl sonlarında Sokullu, Safevi sorununu çözmek, Asya'daki Türk topluluklarına ulaşmak, Rusya'nın yayılmasını engellemek amacıyla aşağıdakilerden hangisine başvurmuştur? A. Doğu seferine çıkmak. B. Don ve Volga nehirlerini birleştirmek. C. Süveyş kanalını açmak. D. Irak'ın seferini yapmak. E. Lehistan'ı himaye altına almak. 7. Aşağıdakilerden hangisi Hint deniz seferlerinin başarısızlık nedenleri arasında gösterilemez? A. Portekizlilerin denizlerde güçlü olması. B. Seferlere gerekli önemin verilmemesi. C. Osmanlı donanmasının okyanus koşullarına uygun olmaması. D. Anadolu'da Celali isyanlarının çıkması. E. Hintli Müslümanların Osmanlılara yardım etmemesi. 8. Portekizlilerin Hindistan'daki hakimiyeti aşağıdakilerden hangisinden sonra kesinleşmiştir? A. Ümit burnunun bulunması. B. Asya ticaretinin açık denizlere taşınması. C. Hint deniz seferinin başarısız olması. D. Venedik ve Cenevizlilerin zayıflaması. E. Sömürge imparatorluklarının kurulması. 9. Kıbrıs'ın fethinden sonra Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Bozok sancaklarından Türk aileler adaya yerleştirilmiştir. Bu uygulama ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır? A. İç Anadolu'daki Türkmenlerin nüfusunun azaltılması. B. Kıbrıs'ı kullanarak yeni yerlerin fethedilmesi. C. Akdeniz ticaretinin canlandırılması. D. Kıbrıs'ın Türk yurdu haline getirilmesi. E. İpek yolu ticaretinin geliştirilmesi. 10. 2. Mehmet İstanbul'u kuşatmadan önce Turhan Bey'i Mora üzerine göndermiş, Bizans'ın elinde bulunan saray ve vize kalelerini almış, Balkanlarda bir ordu toplamıştır. 2. Mehmet yukarıdaki davranışlarıyla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? A. Avrupa'dan gelebilecek yardımları önlemeyi. B. Donanmayı güçlendirmeyi. C. Ortodoksların varlığını devam ettirmeyi. D. Bizans halkına hoşgörülü davranmayı. E. Askeri teknolojiyi geliştirmeyi. 11. Fetihten itibaren Osmanlı padişahlarının divana başkanlık yapmamaları aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? A. Sadrazamların etkinliğinin artmasına. B. Padişahların yönetimde etkisinin azalmasına. C. Devletin dağılmasına. D. Azınlıkların isyan etmesine. E. Askeri islahatların başlamasına. 12. 16. yüzyıl başlarında Osmanlıların İslam dünyasının en büyük siyasi gücü haline gelmesi, Doğu Akdeniz'i güçlenmesi. Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir? A. Preveze Zaferi. B. Mısır Seferi. C. Çaldıran Savaşı. D. Kıbrıs'ın Fethi. E. Cezayir'in Alınması. 13. Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz'in tamamen bir Türk gölü olmasını sağlamaya yönelik çalışmalardan biri değildir? A. Pontus Rum İmparatorluğu'nun ortadan kaldırılması. B. Cenevizli'den Amasra'nın alınması. C. Candaroğulları'nın ortadan kaldırılması. D. Kırım'ın Osmanlı egemenliğine girmesi. E. Çaldıran Savaşı'nın yapılması. 14. 16. yüzyılda Osmanlı-Avusturya ilişkileriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi ileri sürülemez? A. İlk ilişkiler Mohaç Savaşı'ndan sonra başlamıştır. B. Avusturya'ya kapitülasyonlar verilmiştir. C. Avusturya vergiye bağlanmıştır. D. Viyana kuşatmasına rağmen Avusturya'dan alınamamıştır. E. Avusturya Arşidükası Kanuni'nin üstünlüğünü kabul etmiştir. Avrupa Tarihi Bölüm 5. Orta Çağ'da Avrupa. 1. Kilise ve Papalık. Milattan sonra 3. ve 4. yüzyıllarda Avrupa'da önemli bir konuma sahip olan Roma İmparatorluğu, 4. yüzyılda Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etmiştir. Hazreti İsa'nın vekili kabul edilen Papa Roma'da oturuyordu. Orta Çağ'da Hristiyanlık, Katolik ve Ortodoks mezheplerine ayrılmıştı. Katolik mezhebinin dini lideri Roma'da oturan Papa, Ortodoks mezhebinin lideri İstanbul'da oturan Patrik'ti. Bizans İmparatorluğu'nun denetimi altında olan Ortodoks Kilisesi, siyasal ve ekonomik alanlarda etkili olamazken, karşısında güçlü bir siyasal otorite bulunmayan Katolik Kilisesi, siyasal, dinsel ve ekonomik alanlarda güçlenmiştir. Katolik Kilisesi'nin güçlenmesinde, Papa'nın Avrupa krallarına taç giydirerek krallıklarını onaylaması, siyasal yapının parçalanması, skolastik düşüncenin yaygınlaşması, kilisenin kişileri dinden çıkarma, aforos, bir bölgede yaşayanları dinsel faaliyetlerden men etme, enderdi ve para karşılığında günah çıkarma, cennetten yer ayırma, endülüjans yetkileri bulunması etkili olmuştur. Kilisenin hakimiyetinde toprakların bulunması, haçlı seferlerinin düzenlemesi, kralları aforoz etme yetkisinin bulunması, krallara taç giydirmesi, siyasal bir güç olduğunun kanıtıdır. Kilise ve Papa'nın güçlenmesinden dolayı Orta Çağ'da kurulan devletlerin çoğunda hükümdarlar egemenliklerini dine dayandırmışlardır. Ortaya çıkan laik olmayan devlet anlayışında din adamları devlet yönetiminde etkili olmuşlardır. Uyarı: Haçlı seferlerinden sonra Avrupa'da özgür düşünce ortamı oluşmuş ve Avrupa topluluklarında Katolik Kilisesi'ne bağlılık azalmaya başlamıştır. 2. Skolastik düşünce. Orta Çağ'da her şeyi İncil ve Kilise ile ilişkilendirerek açıklayan düşünce sistemine skolastik düşünce denilmiştir. Bu düşünce tarzının amacı Katolik Kilisesi tarafından itibarlı tutulan düşüncelerin ve verdiği direktiflere uygun olarak Hristiyanlık dininin emir ve yasaklarının yayılmasını sağlamaktı. Orta Çağ Avrupa'sında bilim ve din beraber ele alınarak serbest düşüncenin güçlenmesi engellenmiş, tartışmalar önlenerek halka mutlak itaat fikri kabul ettirilmiştir. Skolastik düşünce bilimde ve sanatta gelişmeyi önlemiş, ancak yeni çağda Rönesans ve Reform hareketleriyle önemini yitirmiştir. 3. Feodalite. Siyasal ve askeri gücü elinde bulunduran, toprağın mülkiyetine sahip olan senyörler, derebeyler sınıfı ile bu sınıfa bağımlı köleler sınıfının oluşturduğu idari düzene feodalite denir. Feodalite rejiminin özellikleri şunlardır. Feodalite rejiminin kurulmasından sonra Avrupa'da siyasal birlik bozulmuş, küçük yönetim birimleri ortaya çıkmıştır. 13. kaset 2. yüzyılın sonu.